Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi yaşamak sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri programımızın 9. bölümü ile beraberiz.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatinize vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz.
Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yönetimin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizmiştik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerinizi düzenli olarak yerine getirilmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurması şarttır.
Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmek demektir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması insanın hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan dengeli bir keyif alma hazzından yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerine doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir.
İslam dininde görevlerin yerine getirilmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyine suresinin 5. ayetinde şöyle buyurulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allah-u Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmaktadır. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır.
İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahiptir ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbiriyle iletişim kurmaları ve sorunların çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmaları, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmaları tavsiye edilmiştir. Bu semavi din Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif bir rol oynaması istenmiştir. Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir.
Geçen bölümlerde kişisel görevler ile ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştik. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır.
Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'ya bahşettiği bu nimetinden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman bile istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattir.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlamaya başlıyoruz. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor: sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır.
Evet arkadaşlar, sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve önemlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip onu verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır. Sağlık, İnsanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye toplumsal ve kişisel sermayelere ve ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır.
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetleri için yeterli olması ve acil durumlar için enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerekli kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inciyi var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz.
İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki halifesidir. İnsan farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır.
Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri de sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Büyük İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamaktadır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır: ey Ebu Zer, hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış ve bundan hasta olduğun zaman yararlan.
Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasında önemli rol oynamaktadır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. İşte kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır.
İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnakların kesilmesi için cuma günü mustahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş kokulu olmak, temiz giyinmek gibi tavsiyeler ve İslami öğretilerde sık rastlanan hijyenik tavsiyeler arasına alınabilir. Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi.
İnsanın maneviyatının onun doğal hayatıyla harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır.
Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmamız şart. Bundan dolayı kişisel temizliğe büyük bir yer ayırmamız lazım. Kişisel temizlik bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük bir önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnek sayılırdı. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmesinin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. İşte büyük peygamberimizin tenin temizliği, ruhunun tahareti ve kutsiyeti ile uyumluydu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her daim yarenlere, sahabelere ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Allah Resulü Hazreti Muhammed bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır.
Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile yani anne ve baba çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedir. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi daha faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiye çocukluğunda temizlik konusunda eğitim verilmemişse veya temizlik konusunda ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, böyle bir kişiye alışkanlık kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şarttır. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır. Thank you.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı adlı seri sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Sağlıklı bir yaşam umuduyla hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin büyük kişiliğinin bazı boyutlarını ele almak istiyoruz.
Hatırlanacağı üzere İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizin, tevhidle ilgili sohbetimizin ardından nübüvvet konusuna geçtik ve nübüvvet felsefesi ve ilahi peygamberlerin özelliklerini beyan ettikten sonra da ulul azm peygamberlerin öykülerini anlattık. Ulul azm peygamberler kitap, şeriat ve evrensel davetin sahip olan peygamberlerdir. Bu özellikleri bir arada taşıyan sadece 5 büyük peygamber vardır. Yani bu peygamberlerin daveti evrensel olmakla beraber yeni şeriat getirdiler ve ilahi kitapları da vardı. Geçmiş birkaç bölümde sizlerle birlikte bu 5 büyük ilahi peygamberden 4'ünün yaşam öykülerini gözden geçirdik. Bunlar Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa idi. Şimdi bugünkü sohbetimizde son ilahi büyük peygamber yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşam öyküsünü ele almak ve son ilahi Resulün kişiliğinin özellikleri ve yaşamı ve siyeri ile tanışmak istiyoruz. Bu arada ilahi enbiyanın arasında yaşamı tüm detayları ile beraber tarihte kayda geçen tek peygamberin de İslam peygamberi olduğunu belirtmeliyiz. Oysa diğer ilahi enbiyanın yaşam öyküleri genellikle bir süre sonra bir takım tahrifata uğramıştır. Gerçi biz Kur'an-ı Kerim geçmiş peygamberlerin yaşam öykülerinin bazı bölümlerini beyan ettiği için bu büyük ilahi insanların gerçek yaşamı hakkında yeterli bilgiye sahibiz.
Kuşkusuz ilahi büyük insanlardan söz etmek ve bu insanların gerçek simasını anlatmak kolay olmasa gerek. Bazen kalem bile tarihin akışını değiştiren bu büyük ilahi insanların ruhi güzelliklerini ve ahlaki ve insani zarafetlerini anlatmakta aciz kalıyor. Dünyayı cahillik karanlığın gölgelediği, her tarafa dehşet, cinayet, acımasızlık ve barbarlığın hakim olduğu bir dönemde birden gökte bir yıldız parladı ve beşeriyetin karanlık ve bulanık gecesini aydınlattı. Bu yıldız Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den başkası değildi. Son ilahi Resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yaşam öyküsü sayısız insanı hidayet gemisine oturtan ve cahillik denizinin dalgaları arasından sağ salim hidayet limanına götüren büyük bir insanın öyküsüdür. Bugün yine o gemi zamanın dalgalı okyanusunda dalgaları yararak ilerliyor ve dünyanın geleceğinin kaderini belirleyeceği anlaşılıyor.
Birçokları son ilahi Resul Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adını duymuş ve getirdiği dinin ve inancın hakkında bir şeyler öğrenmiştir. Bugün milyonlarca insan o Hazretin getirdiği semavi kitabı okumuş ve marifinden yararlanmış ve feyiz almıştır. Öte yandan asırlar boyunca kinci ve kötü insanlar bu parlayan güneşin yüzünü karartmaya ve insanların hakikat nurunu görmelerine mani olmaya çalışmıştır. Buna karşın ve bu dalgalı dünya okyanusunda her akıllı insan her türlü bağnazlık ve ön yargıdan uzak hareket ettiği takdirde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını duymuş ve onun kişiliği ve talimiyle tanışınca da tüm kalbiyle onu takdir etmiştir.
Kuşkusuz İslam dininin semavi talim ile tanışmanın bir yolu, bu dinin elçisi ve peygamberin siyeri ve kişiliğiyle tanışmaktır. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi en mükemmel insan olarak tanıtmıştır. İslam peygamberi akıl ve düşüncenin en güzel örneği, hikmet ve marifetin pınarı, mükemmel insanın en güzel örneği ve tüm yüce insani sıfatlardan ve erdemlerden nasibini alan bir insandır. Gerçi son ilahi peygamberin gelmesinin üzerinden 14 asırı aşkın bir süre geçmiştir ama yine de ne zaman o Hazretin yaşam öyküsünü gözden geçirir ve yüce ahlaki siyerini ve sıfatlarını hatırlayacak olursak, hakikatten yeni bir pencerenin karşımızda açıldığına şahit oluruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinin 21. ayetinde İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi insanların yaşamı için en mükemmel örnek ve model olarak tanıtırken şöyle buyurmakta. Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir.
İslam peygamberinin kişiliğinin azameti bu büyük insanın beşeriyetin kaderinde ifa ettiği rolden ötürüdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir önder olarak insanları şirk ve cahillikten kurtarmış ve alemleri yaratan yegane Allah'a doğru hidayet erdirmiştir. İslam peygamberi cahillik perdelerini araladı ve bu perdeyi akıl ve düşüncelerin önünden kaldırdı ve düşünceleri hakikat nuru ile aydınlattı. Allah Resulü'nün varlığı ilahi rahmet ve merhamet yağmurunun beşeri toplumun kurak ve çorak çölüne yağması ve yeniden hayat kazandırması gibiydi. İslam peygamberinin biseti sırasında Arap Yarımadası cahillik, fesat, kötülük ve cinayet denizine batmış durumdaydı. O toplumda insani değerler tamamen yok olmuş ve her taraf savaş ve yağma ve çatışmalarla çevrilmiş ve bu durum alışkanlık haline gelmişti.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke kentinde ve insanların arasında yaşayan bir insandı. Fakat düşünceleri, davranışları, sülükü o toplumla asla bağdaşmıyordu. Hazreti Muhammed asla yalan konuşmaz, boş laf etmezdi ve ruhu ve cismi ilahi inayet sayesinde her türlü kötülükten ve sapkınlıktan arınmıştı. Bisset'ten önceki yıllarda Hazreti Muhammed emanetdarlıkta emin sıfatı ile lakaplandırılacak kadar ün yapmıştı. Nitekim bu parlak mazisi sayesinde peygamberliğe sıçıldıktan sonra da kıymetli taalimi insanların yüreğini fethetti ve onları saadet ve hidayet yoluna doğru yönlendirdi. Tarihte de belirtildiği üzere davetin ilk yıllarında ve Allah Resulü'nün yaşadığı tüm o yıllarda insanların İslam'a yönelişinin en büyük nedeni İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin iyi ahlakı, açık yüzü, tevazu ve alçak gönüllülüğüydü. Nitekim bu yüzden insanlar o Hazreti cani gönülden seviyordu.
Düşünürler ve bilginler bakış açısından İslam peygamberinin getirdiği dinin azameti iki şeyde özetleniyor. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim ve içerdiği açık ve aydın deliller ve cazip mucizelerdir ve ikincisi ise İslam'ın birinci şahsiyeti Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin etkili kişiliğidir ki gönülleri fethetmeyi başarmış ve insanları bu semavi dine cezbetmiştir. İslam peygamberinin kişiliğinde bir dizi insani ve ahlaki keramet göze çarpar. Ahlakla beraber olan ilim, hikmet ve adaletle beraber olan hükümet, alçak gönüllülükle beraber olan izzet, Allah Resulü'nün belirgin ahlaki özelliklerindendir. Nitekim o hazret de ben ahlak mekârimi tamamlamak üzere gönderildim buyurmuştur.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem risaletini tebliğ ederken akıl, mantık ve güçlü beyanından yararlanıyordu. Nitekim söz ve amelleri arasında da müthiş bir uyum göze çarpıyordu. Bu özellikleri insanların İslam dinini benimsemelerinde etkiliydi. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini de çok hoş ve güzel bir ahenkle tilavet ederdi. Öyle ki gönüller ilahi ayetlerden derinden etkilenirdi. Bu yüzden ne zaman o hazretin muhalifleri yanından geçecek olursa kulaklarını tutuyor ve böylece Kur'an-ı Kerim ayetlerinin onları etkilemesini engel olmaya çalışıyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin siması çok çekici ve etkileyici ve kelamı da gönüllere hitap eden güçlü bir kelamdı. Yine o hazretin ister gani ister fakir tüm halk kesimlerine yönelik davranışı sevgi ve şefkat temeline dayanıyordu. Allah Resulü müşriklere bakıma muhtaç olan hasta insanlar gibi bakıyor ve onların derdini bulmaya ve yaralarına merhem olmaya çalışıyordu. İslam peygamberine göre mümin insanlar da iman ve inancını korumak için sürekli hikmetli, bakıma muhtaç insanlardı. Bu yüzden o hazret tüm halk kesimleriyle şefkatle davranıyordu.
İşte böylece Allah Resulü'nün çabaları sonucu İslam dininin zuhur etmesi beşeriyet tarihinde bir dönüm noktası oldu ve bu semavi dinin talimi insanlara doğru yaşamının yolunu gösterdi. Allah Resulü'nün talim ve terbiye siyerinde en önemli ilke insanlarda akıl gücünü ve düşünceyi geliştirmekti. Nitekim o hazretin ilk mesajlarında ilmin önemi ve İlim öğrenme vurgulandı. Allah Resulü insanları bir yandan Allah'a kulluk etmeye davet ederken öbür yandan da düşünmeye ve akıllarını kullanmaya teşvik ederdi. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz öyle bir meşale yaktı ki onun sayesinde arayan ilim ve bilimi bulabilsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sapkınların karşısında bir güneş gibi parladı ve kuşku ve sapkınlığa yönelen gönülleri aydınlattı.
İslam dininin sürekli ilim ve bilim öğrenmeye vurgu yapması sayesinde İslam dünyasına ilim ve bilim ağacı meyvelerini vermeye başladı. Bu ağacın meyveleri yavaş yavaş tüm İslam beldelerine ve oradan da tüm dünyaya yayılmaya başladı ve beşeriyete sayısız getiri ve bereket kazandırdı.
Değerli dostlar, önümüzdeki birkaç bölümlük sohbetimizde İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve değerli yaşamını çocukluk çağından gençlik çağına ve ardından gençlik çağından mebus olduğu yıla kadar ve en son da peygamberliğe seçildikten sonraki yıllarda risalet makamında bulunduğu yılları irdelemek ve biraz daha bu büyük insan ve son vahiy habercisi ile tanışmak istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Sensiz ben bir mecnundum, senin ile buldum beni. Hakikat bir aynaymış, baktığımda gördüm seni. Sensiz ben bir mecnundum, senin ile buldum beni. Hakikat bir aynaymış, baktığımda gördüm seni. Allah'ım, Allah'ım, en büyüksün Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, rahmeti bol Allah'ım. Varken özgürlükte buldum beni. Gönül gözüm görmezmiş, adalette buldum seni. Varlık nedir sen varken özgürlükte buldum beni. Gönül gözüm görmezmiş, adalette buldum seni. Açık ellerim, rahmetine muhtaç benim. Artık hiç bitmeyecek aşkın gönlümde benim. Seher vakti açık ellerim, rahmetine muhtaç benim. Artık hiç bitmeyecek aşkın gönlümde benim.
Allah'ım, her türlüsünü gördüm, acıların, boş sevdaların, ayrılıkların, hatta allı şanlı görünen cazibelerin, Ancak anladım, hepsi boş, hepsi boş ve yalan Allah'ım. Seni tanıyınca anladım, aşkın, sevdanın ne demek olduğunu. Anladım ki yalnız seni sevmişim, yalnız seni sevmişim Allah'ım. Gerisi yalan ve hepsi boş. Allah'ım ver aşkını kalbimize, ey rahmeti bol, şefkatli, merhametli Allah'ım. En büyüksün Allah'ım, en büyüksün Allah'ım.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve âtez zekat ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programın 22. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde camilerin ikinci önemli işlevi olan eğitimden söz ettik ve camilerin asr-ı saadette inşa edildiği günden itibaren eğitim amaçlı da kullanıldığını anlattık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem camide bir ağacın gövdesinden kesilen bir parçanın üzerine ve daha sonralarda yapılan minbere çıkıp ilahi ahkamı ve ilahi marifi beyan ederdi. Bu uygulama daha sonralarda devam etti ve böylece eğitim caminin olmazsa olmaz işlevlerinden biri haline geldi.
Camilerin asr-ı saadette bir başka önemli işlevi insanların toplanması ve sosyal sorunlarını ele alarak bu sorunlara çözüm üretmesiydi. Gerçekte insanların manevi ortaklıklarına geliştirilen camilere gelmesi bu insanları görüş birliğine doğru yöneltiyordur. Özellikle Hucurat suresinin 10. ayetinde müminlerin kardeş olduğu ve iki kardeş arasında barış olması gerektiğine vurgu yapılmasının ardından Müslümanlar birbirinin din kardeşlerinin sorunlarından ve acılarından gafil olmamaları gerektiği gerçeğini önerdi. Gönül birliği ve mümin insanların da insani eden İslam dini gibi ilahi bir inanç temelinde birbirinin acılarını paylaşması, Müslümanların da akılcı bir anlayışa kavuşmalarının başlangıcıydı. Nitekim rivayetlerde de Allah'a iman etmeden sonra bu konuya sık sık vurgu yapılmıştır. Gönül birliği ve birliktelik bir nevi fazilet ve ibadet sayılır. Öyle ki İslam peygamberi de halkın sorunlarını çözmek ve onlarla gönül birlikteliğinde bulunmak, bir ay oruç tutmak ve itikaf etmekten daha sevaplı bir amel olduğunu duyurdu.
İnsanların birbirinin dertlerini anlaması ve görüş birliği ancak din kardeşinin derdinden haberdar olması ve idrak etmesiyle mümkün olur. Bu duygu camide cemaat halinde namaz kılan insanlarda çok açık bir şekilde göze çarpar. Zira burada mümin kullar yan yana saf tutar ve ibadet etmekle beraber birbirinin durumundan haberdar olur ve eğer biri cemaat namazına katılmazsa hemen ötekileri onu arar ve eğer bir sorunla karşılaşmışsa dini ve insani görevi gereği o sorunu çözmekte yardımcı olmaya çalışır. İslam dini başka kullarının sorunlarını paylaşmayı bir zaruret olarak telakki eder ve bu durumun toplumda huzur ve istikrara vesile olduğunu savunur. Kuşkusuz halkın camilere sürekli gelmesi toplumun psikolojik sağlık temellerini pekiştirir ve duyarsızlık adında bir hastalığa karşı olur.
Maviye ordusu İslam beldelerinden birine saldırarak Yahudi bir kadının ayağındaki halhalı çıkarmaya çalıştığında İmam Ali aleyhisselam da şu tepkiyi de verir. Eğer bin Müslüman bu konuya üzülerek ölürse asla serzeniş edilemez. İmam Ali aleyhisselam da bir başka yerinde şöyle buyuruyor. Mümin müminin kardeşidir ve ikisi de birdir ve eğer birine bir acı gelirse öteki de bu acıyı hisseder ve ruhları da tek ruhtur ve gerçekten müminin ruhu Allah'a daha yakındır. Dolayısıyla tüm mümin insanların birbirinin halinden haberdar olmaları gerekir ve cami bunun için en iyi mekandır.
Camiye sürekli gelmenin bir başka tesiri ve hareketi fedakarlık ve infak kültürünün gelişmesi ve takviye olmasıdır. Öyle ki bazen bu durum cami halkı arasında en âlâ derecede göze çarpar. Çünkü doğal olarak bu mahallede yaşayan tüm insanların ihtiyaçları ve sorunlarından haberdar olmak mümkün değildir ve bilgilendirme durumunda da mahalle sakinlerinin sınırlı bir bölümü durumdan haberdar olur. Fakat cemaatin camiye gelmesi durumunda bu iş çok kolay ve en uygun biçimde gerçekleşir. Nitekim asr-ı saadette de cami insanların birbirine yardım ettiği mekandı.
Ehl-i Sünnet'in ünlü müfessirlerinden Salibi, Tefsiri Salibi adlı eserinde şöyle yazıyor. Ebu Zer anlattı. Günlerden bir gün Resulullah ile birlikte öğle namazını kıldım. O sırada camide bir fakir yardım talebinde bulundu. İlkin kimse bu talebi umursamadı. O sırada Ali aleyhisselam da rükû halindeydi ki bir yüzüğünü taktığı sağ elinin küçük parmağıyla ona işaret etti. Fakir adam hazretin yanına geldi ve yüzüğü hazretin küçük parmağından çıkardı. Bu olay Resulullah'ın gözü önünde yaşanıyordu. Resulullah namazı bitince başını göğe kaldırdı ve şöyle buyurdu. Ey yüce Rabbim, kardeşim Musa senden talepte bulundu ve şöyle dedi. Ey yüce Rabbim, göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümü çöz ki sözlerimi anlasınlar ve hanedanımdan bana bir vezir belirle. Kardeşim Harun'u onun vesilesiyle beni destekle. O zaman sen de ona vahiy ettin. Yakından sırtını kardeşinle sağlamlaştıracağım ve siz ikiniz için sultanlık belirleyeceğim. Ey yüce Rabbim, ben de senin kulun ve peygamberinin, o zaman benim de göğsümü genişlet ve işleri bana kolaylaştır ve benim için de hanedanımdan bir vezir belirle. Ali'yi ve onun vesilesiyle beni destekle.
Değerli dinleyiciler, şimdi Mısır'ın en ünlü camilerinden biri olan Hakim Camii'ni sizlere tanıtmak istiyoruz.
Mısır, Kamer'i ilk 5 yüzyılda bilim merkezlerinden biriydi ve birçok ilmi talibi bu ülkedeki camilere akın ediyordur. Mısır hakemi Ulu Cami, Fatimiler dönemine ait olan Kahire'nin en büyük camilerinden biridir. Bu cami miladi 990 yılına dek gelen Kamere 380 yılında El-Aziz Billah'ın emri üzerine inşaatına başlandı. El-Aziz Billah, Fatimi halifelerin 5.'si ve Mısır sultanlarının 8. sultanıydı. El-Eser Üniversitesi onun talimatı üzerine Kahire'de inşa edildi. Yine El-Aziz Billah'ın emri üzerine Kahire ve İskenderiye kentlerinde kütüphane inşa edildi. El-Aziz Billah vefat ettikten sonra oğlu Hakim miladi 1003 yılına denk gelen Kamere 393 yılında cami inşaatını tamamladı ve Kamere 403 yılında da üzerinde kitabı bulunan bir minberi camiye ekledi ve caminin giderlerine karşılamak üzere bazı vakıflar belirledi.
Hakim camii Kahire'de Babul Futuh kapısına yakın olduğu için aynı adla da anılır. Hakim camii asırlar boyunca birçok olaya tanık oldu. Sultan II. Bibers döneminde Ehl-i Sünnet'ten 4 mezhebinin fıkıh dersleri bu camide verilmeye başladı ve miladi 1212 yılında Haçlı Savaşları sırasında Fransız Haçlılar bu camiden kışla yerine yararlandı. Yine miladi 13. yüzyılın sonlarına doğru Mısır'ın ilk İslami müzesi bu camide temeli atıldı.
Hakim Camii, Fatimi halifelerinden El-Mustansır Billah dönemine kadar kentin kuzey duvarının dışında yer alıyordu. Ta ki Kamere 427 yılında yeni bir taştan duvar inşa edilerek cami kentin içine alındı. Hakim Camii'nin mimarisi Batılı Cami mimarisiyle Fatimiler döneminin mimari tarzının karışımıdır. Hakim Camii dikdörtgen şeklindedir ve Şebistan ve Üç Revakı dört yanında yer almakta. Hakim Camii'nin 7 girişi bulunuyor. Ana girişi ise kuzey kanadın ortasında ve her tarafında 2 kapı var. Caminin doğu, batı ve güney kanatlarında birer kapı vardır. Caminin ana girişi cami duvarından 6 metre kadar ilerlidir ve tavanını bezenmiştir.
Hakim Camii'nde 10. yüzyılın başlarında bir mezar vardı ancak daha sonraları ortadan kaldırıldı. Avlunun güney kanadında ise büyük bir şebistan yer alıyor. Caminin mihrabı ise yarım çember şeklinde tavanı bulunuyor ve alçı işlemeli olup geniş bir koridorun sonunda yer alıyor. Hakim Camii'nin tuğladan 3 kubbesi bulunuyor ki biri mihrabın üzerinde ve ikisi de köşelerdedir. Bu kubbeler ilkin dörtgen şeklindeydi ancak daha sonralara sekizgen şeklini aldı. Cami girişinin iki tarafından taştan inşa edilmiş iki muazzam minare göze çarpıyor. Geçen bölümlerde de belirtildiği üzere ilk minare Muaviye döneminde ve Kamer'i 45 yılında Irak hükümdarı Ziyad bin Ubiye tarafından inşa edildi. Minareler genelde temel, çatı ve uç kısmı olmak üzere 4 bölümden oluşuyor. Minarenin temeli genellikle dörtgen şeklindedir ve gövde temelin ortasında yer alır. Gövde ise genellikle silindir veya koni şeklinde inşa edilir ve çatı da minarenin en önemli bölümü olup dörtgen veya sekizgen şeklinde inşa edilir. Minarenin uç kısmı da aslında yapının gölgeliğidir ve çeşitli şekillerde inşa edilir.
Hakim Camii'nin minaresi bir küpün üzerinde inşa edilen silindir şeklinde. Caminin kuzey minaresi 23 metre yüksekliğinde ve silindir şeklindedir ve bir küp üzerinde inşa edilmiştir. Gövdenin üzerinde sekizgen şeklinde çatı pencereleri ve üst sıra mukarnes işlemiyle yer alır ve ardından koni şeklinde kubbesi vardır. Minarenin döner basamakları ise içindedir. Batı minaresi de 24 metre yüksekliğinde ve kuzey minareye benzer bir şekilde inşa edilmiştir. Bu minarenin birkaç katı bulunuyor ve kubbesi kuzey minare gibi yapılmıştır. Bu minarede ayrıca Kufi hattı ile Kur'an-ı Kerim ayetleri içeren kitaplar ve Bizans ve Samira tarzı bitki motifleri işlenmiştir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın 22. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız.
Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
İyi insanlarla oturup kalkmak İslam peygamberi açısından oldukça önemli ve değerli bir meseledir. Ve bu önem o hazretten günümüze dek kalan birçok rivayet ve hadiste vurgulanmış ve yansımıştır. Allah Resulü ulema ile muaşeret etmeyi ibadet sayıyor. Bir hadise göre bir gün Ensar'dan bir adam İslam peygamberinin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ey Allah'ın Resulü, eğer bir cenaze yerde kalmışsa ve defnedilmeyi bekliyorsa, o bir alimin meclisi de o sırada düzenleniyorsa hangisine katılmam uygun olur? Resulullah şöyle buyurur, eğer o cenazeyi defnetmek için başka insanlar varsa, alimin meclisine katılmak, cenaze törenine katılmak, ve 1000 hastayı ziyaret etmek ve 1000 gece namaz kılmak ve 1000 gün oruç tutmak ve 1000 yoksula sadaka vermek ve 1000 müstahap hac ziyareti ve Allah yolunda canın ve malınla 1000 kez cihad etmekten daha üstündür. Bunların hangisi bir alimin meclisine katılmakla boy ölçüşebilir ki? Acaba bilmez misin ki Allah'a itaat ve ibadet etmek ilim ve bilime bağlıdır? Ve dünya ve ahiret hayrı bilime ve şerri de cahilliğe bağlıdır.
Salih ve bilgin insanlarla muaşeret etmek insanlara şeref ve hidayete vesile olur. Gönüllerindeki pası siler ve nurani ve safa dolu yapar ve onları maneviyata yönlendirir. Bu yüzden kutsal İslam dininde ve peygamberin ve mutahhar ehli beytinin parlak siyerinde sürekli din alimlerine saygı gösterilmesine vurgu yapılmıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim bir alimi karşılamaya giderse beni karşılamaya gelmiş gibi olur. Ve kim ki ulemayı ziyaret ederse beni ziyaret etmiş olur. Ve kim ki ulema ile oturup kalkarsa benimle oturup kalkmış gibi olur. Ve benimle oturup kalkan Allah ile oturup kalkmış gibi olur.
İman dereceleri daha yüksek olan ulema ve bilginler genellikle başkalarını daha fazla etkileyebilir ve kendi fikri ve inanca dahili özelliklerini başkalarına intikal ettirebilir veya güçlendirebilir. Nitekim İmam Seccad Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Salih insanlarla oturup kalkmak insanı hayır ve salaha yönlendirir ve ulema insanlarla hem sohbet olmak insanın şuur ve bilincini geliştirir. Yine İmam Ali Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu nakledilir. Ulema ile oturup kalkan insan vakarlı ve saygın olur. Varçak ve hor insanlarla maşeret edenler de küçülür ve alçalır. İmam Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Ulema ile oturup kalkarsan ilmin artar, edepli olursun ve nefsin temizlenir.
Tahran Radyosu.
Gerçek alim ve bilginin oldukça yüce ve muazzam bir mevkii vardır. Böyle bir alimin yüce Allah katında makamı peygamberlerden sonra gelir ve kıyamet gününde de Allah'ın izniyle enbiyalar gibi şefaatte bulunabilir. Bu alimler peygamberlerin mirasçılarıdır ve onların yüzüne bakmak ibadet sayılır. İlmini amel eden alimle oturup kalkmak şayestedir. Büyük bilgin ve hekim Lokman oğluna şu nasihatte bulunuyor. Oğlum, ulema ile oturup kalk ve onları ziyaret etmek için evlerine git. Böylece sen de onlar gibi olabilirsin.
Ancak burada esas soru şu ki hangi alimden bilim öğrenmeli ve hatta yüzüne bakmak ibadettir. Bu sorunun cevabında söylenmesi gereken şu ki, insanları haktan uzaklaştıran bilginler tabii ki maşeret edilmeyi hak etmez. İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti İsa'nın havarilerine şöyle hitap ettiğini anlatır. Hazreti İsa'nın havarilere o hazrete şöyle arz eder. Ya Resulullah, bizler kimlerle oturup kalkmalıyız? Hazreti İsa şöyle karşılık verir. Onu ziyaret etmek, size Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginiz artıran ve ameli de sizleri ahiret için teşvik eden insanlarla. İmam Musa Kazım Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyurur. Her alim ile oturup kalkmayın ve meclisine katılmayın. Ancak sizi beş şeye davet eden alimlerle muaşeret edin. Sizi kuşkudan yakine, kibirden tevazülü olmaya, hilekarlıktan ihlasa, düşmanlıktan hayırseverliğe ve dünya sevgisinden takvaya davet edenlerle muaşeret edin.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Kutsal Sama döneminde diğer etnik gruplar ve dinler gibi İran Yahudileri de vatanı savunmada özveriyle parladılar. Şehram Zerrini, Siruz Hekimyan ve Gazi Doktor Canbahş kahramanlı isimleriyle birlik ve İran sevgisini simgeleyen bu kahramanlara örnektir. Binçehre Bir Tarih Podcast'ının dostlarına merhaba. Bir başka bölüme hoş geldiniz. savaş yıllarında İranlı dini azınlıkların verdiği destek ve oynadıkları rolden bahsettiğimiz önceki bölümden devam ederek bu sefer kutsal sanma sırasında İranlı dini azınlıkların diğer şehitlerine dini ve kültürel sınırların ötesinde İran sevgisiyle ayakta duran ve bu toprağın güvenliği için hayatlarını feda edenlere tanıtmaya devam edeceğiz. Bu bölümde belgelere, anılara ve aile anlatılarına dayanarak onların da varlık ve fedakarlık hikayesini yeniden anlatacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Şems'i 1359 yılından 1367 yılına kadar süren İran kutsal sanmasının şanlı tarihinde tüm etnik gruplardan ve dinlerden birçok isim bir arada parlıyor. Bunlar arasında Şehram Zerini, Feriborz Morim, İshak Tizabi, Sirus Hekimiyan ve Hemid Nehavendi bu şanlı dönemde İslam devriminin en önemli şehitleri arasında yer alıyor. Feriborz Morim ve İshak Tizabi'nin hikayesini önceki bölümde de dinlemiştik. Bu bölümü İran'daki 8 yıllık kutsal sanma döneminde İslam devriminin diğer şehitleri olan Şehram Zerini ve Sirus Hekimiyan'ı tanıtarak sürdürüyoruz. Ayrıca savaş yıllarında İslam devriminin gazilerinden Doktor Cihanbakş Kahramani'ye de değineceğiz. İran'daki İslam devriminin diğer dini azınlıklar gibi her zaman milletle omuz omuza durduğunu ve tarihi krizlerde de rol oynadığını da hatırlatıyoruz. Bu isimler bu özveri ve fedakarlığında açık örnekleridir. Bazı isimler o kadar parlak ki bir milletin sonsuza dek yol gösterici ışığı olurlar. Bu isimlerden biri de kutsal sanma yıllarında İran için hayatını feda eden genç bir din adamı olan Şehram Zerini'dir. Şehram, İcri Şems'e 20 Tir 1337, Temmuz 1958 tarihinde Senendej'de doğdu. Babası İlyas Zerini, Kürdistan din adamları camiasında dindar ve tanınmış bir isimdir. Annesi Moluk, ebiri ise hoşgörülü ve nazik bir kadındı. Dini geleneklere bağlı ve İran'a da bağlı bir aileydi. Çalışkan ve gayretli bir gençti. Matematik diploması aldı ve Kermanşah Razi Üniversitesi'nde matematik mühendisi alanında eğitimine devam etti. Bu onun için zorlu ama keyifli bir yoldu. Arkadaşları onun iyi ahlaklı, sakin mizacı ve vatanseferliği hakkında çok şey söylediler. Bu özellikler daha sonra savunma alanında daha net bir anlam kazandı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra askerlik zamanı geldi. Tüm genç İranlılar gibi Şehram da askere gitti. Zor bir dönemdi. Irak Baas rejiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürüttüğü savaş zirveye ulaşmış. Her gün bombalama, şehitlik ve düşman saldırısı haberleri de geliyordu. Şehram Ordu İstihbarat Biriminde göreve başladı. Vatanına olan sevgisi bugünlerde her zamankinden daha yoğundu. Ailesine yazdığı mektuplarda defalarca şöyle yazmıştı: İran özgür olmazsa evimiz ve yuvalarımız ne işe yarar? Sonunda Şehram'ın kaderinden belirlendiği gün geldi. Hicri Şems'i 29 Eylül 1356 tarihinde Senendeç düşman hava saldırıları ile bombalandı. Şehram o gün ailesini ziyaret etmek için eve dönmüştü. Sirenler ve patlamalar duyulunca annesini güvenli bir yere götürdü. Ancak tam o anda bir düşman havan topu şarapneli kafasına isabet etti. Genç Şehram hayatta kalma şansı olmayacak bir şekilde yaralandı. Hızla Tahran'a nakledildi. Ancak aynı gece sakin ve buna ılımlı bir şekilde kanatlarını açtı ve şehit yoldaşlarına da katıldı. Ancak bu olay Şehram'ın şehit edilmesiyle bitmedi. Annesi patlama dalgası nedeniyle yıllarca ağır sakatlıklarla yaşadı ve kör olan babası Elyas Zerin'i kısa bir süre sonra bir kazada hayatını kaybetti. Onlar İran sevgisini tüm benlikleriyle tanımlayan bir aileydi. Şehram Zerin'in naaşı Tahran'daki Yahudiler Türbesi'nde büyük bir saygı ile toprağa verildi. Cenazesi ulusal dayanışmanın muhteşem bir tezahürüydü. Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler hep bir ağızdan şehitler yaşıyor diye haykırdılar. Bugün Tahran'daki Yahudiler şehitleri anıtını ziyaret ettiğinizde şehit mühendis Şehram Zerin'in adı beyaz bir taşa büyük harflerle kazınmıştır. O sadece vatansever bir Yahudi değil, aynı zamanda İran'ın etnik ve dini gruplarının birliğinin bir örneğiydi. Vatanı için hayatını feda eden genç bir adamdı. Şehit Zerin'in sadece bir isim değil, o vatanı savunmanın din veya mezhep sınırı tanımadığını gösteren bir milletin de temsilcisidir. İmam Hümeyni'nin dediği gibi hepimiz İslam ve İran bayrağı altında kardeşiz. Şehit Sirus Hekimiyan, Hazreti Musa'nın soyundan gelen ve İran'ın kutsal sanması tarihinde adı ölümsüzleşen genç bir İranlı Yahudiydi. 1961 yılında doğdu. Hekimiyan ailesi İran'ın Yahudi topluluğunda dindar ve saygın bir aileydi. Sirus çocukluğundan beri mutlu ve sosyal bir ruha sahipti ve komşuları arasında nezaketi ve başkalarına yardım etmesiyle tanınıyordu. Sirus gençliğinde spora çok meraklıydı ve mahalle futbol takımının bir üyesiydi. Ama her şeyden çok okumaya meraklıydı ve büyük bir çabayla diplomasını almayı başardı. Gençliği İslam devriminin zaferiyle ve ardından Irak Baas rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşın başlangıcı ile aynı zamana denk gelmişti. Savaş başladığında 19 yaşındaki genç bir adam olan Sirus evde kalamadı. Ailesine defalarca şöyle demişti: Bu savaş sadece bir grup veya din hakkında değil, düşman İran topraklarını ele geçirmeye geldi ve hepimiz ülkeyi savunmaktan sorumluyuz. Sirius eğitimini tamamladıktan sonra cephe birliklerinden birine gönderildi. Savaşın zorlu ve nefes kesici olduğu ülkenin güney cephesinde görev yaptı. Arkadaşları cephedeki en zor koşullarda bile Sirius'un gülümsemesini hiç kaybetmediğini ve moralini de yüksek tutarak başkalarına umut verdiğini söylüyor. Sirius, Samuel, Eyme ve Fethul Mubin de dahil olmak üzere birçok önemli harekatta da yer aldı ve bu harekatlarda defalarca cesaretini gösterdi ve bu nedenle daha hassas sorumluluğu altına girdi. Yoldaşlarından biri şöyle diyor, Sirius her zaman diğerlerinden önde hareket ederdi. Biri mayın tarlasına gidecekse arkadaşlarım zarar gelmemesi için de ben giderim derdi. Gerçekten fedakâr bir gençti. Son olarak güney cephesindeki ağır harekatlardan birinde yaralı bir askere yardım etmek için ileri giden Sirius Hekimyan doğrudan düşman ateşine hedef oldu ve şehit düştü. Şehitlik haberi sadece Yahudilere değil tüm mahalleyi de yasa boğdu. Sirius Hekimyan'ın naaşı büyük bir saygı ile toprağa verildi. İran dayanışmasının bir simgesi olan törene çok sayıda Müslüman ve Yahudi katıldı. Hekimyan ailesi daha sonra Sirius'un kaybının çok zor olduğunu ancak oğullarının İran'ı savmak için hayatını feda etmesinden gurur duyduklarını da söyledi. Yakın arkadaşlarından biri ölümünün 40. yıl dönümünde şunları söyledi. Sirius bizim için sadece bir dost değildi. O, kutsal savunmanın tüm İranlılara ait olduğunu gösteren bir kahramandı. Düşman hiçbir zaman hangi dinden olduğunu sormadı. Herkesi vurdu. Sirius bunu çok iyi biliyordu ve bugün de güven içinde yaşayabilmemiz için canını verdi. Şehit Sirius Hekimyan ve Feriboz Morim, Azize Roşane, Sirius Hekimyan Sala Roşane, Hamid Nahavendi, İshak Tizabi, Yadid Siyon, Omid Bahac, Davud Şerif, Gonca Muallimi, Şehram Zerini ve Habib Tebekkülü gibi inanç ve din şehitlerinin isimleri anılsın. Bugün Tahran İslam inancının da şehitlerinin isimlerini ve anılarını onurlandırmak için Tahran İslam inancının şehitleri mezarlığında oluşturulan anıtta İslam inancının şehitlerin isimlerini de kazanmıştır. İran İslam inancının şehitlerinin resimleri de İranlığın herhangi bir inanç veya dinin ötesinde tüm İran halklarının kalplerinde ve ruhlarında mevcut olduğunu hatırlatmak için kazınmıştır. Bu mezarlıkta İran İslam inancına mensup şehitlerin isimleri ve görüntüleri yalnızca bu azizlerin özverilerinin bir sembolü olarak değil, aynı zamanda tüm İranlıların vatanı koruma yolundaki birlik ve dayanışmasının bir tezahürü olarak da kazınmıştır. Yahudi toplumundan diğer İran etnik kökenlilerine ve dinlerine kadar bu şehitler kanları ile İranlıların kutsal İran toprakları ile kopmaz bağlarının canlı bir belgesini kaydetmiştir. Bu yerde her isim ve her yüz Zertüşlülerin, Hristiyanların, Müslümanların, Yahudilerin ve diğer tüm etnik kökenlerinin İranlılık ortak davası uğruna omuz omuza hayatlarını feda ettiği İran'a duyulan sevgisinin bir hikayesidir. Bu anıt, İran'ın dışsal farklılıklarına bakılmaksızın tüm çocuklar için bir yuva olduğunun ve bu derin dayanışmanın her zaman farklı etnik kökenleri ve dinleri kucaklamış olan bu toprağın zengin tarihi ve kültüründen kaynaklandığının da bir semboludur. Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bir bölümünde önceki bölümlerde Kutsal Sağma döneminin önde gelen İranlı Yahudi gazilerinden Dr. Cihanbakhsh Kahramani'yi inceledik. Dr. Cihanbakhsh Kahramani İran devriminin bağrında yetişmiş ve Hazreti Musa'nın öğretilerine güvenerek savunma ve düşmanla savaşma arenasına girmiş ve diğer destan yaratıcıları gibi bu şekilde şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Babacan oğlu Dr. Cihanbakhsh Kahramani Hicri Şems'e 1344 yani 1965 yılında Kermanşah ilinin bir köyünde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren vatanseverlik ve topluma hizmet değerleriyle tanışan Yahudi bir aileden gelmektedir. Eğitimini tamamladıktan sonra Dr. Cihanbakhsh Kahramani yorumlu olarak cephelere katılmış ve cesaret ve özveriyle savaşçılara da hizmet etmiştir. Diğer Yahudiler savaşçıları gibi Kahraman da savaş cephelerinde fedakarlık ve cesaretle yer almış, ülkesinin topraklarını ve kimliğini korumak için defalarca hayatını riske atmış, ta ki Hicri Şems'i 26 Dey 1364, 16 Ocak 1985 tarihinde güney cephelerinde meydana gelen bir patlamada iki bacağını da kaybedene ve şehit ilan edilene kadar. Doktor Kahramani sabır ve direnişin sembolü olarak bilinir ve Yahudi halkı ve şehit aileleri tarafından her zaman saygı görür. Dayatılan savaşın sona ermesinin ardından eczacılık alanında eğitim almaya başlamış ve doktorasını tamamlamıştır. Varlığı Yahudi halkının İran ve bu toprakların insanları tarafından asla unutulmayacak kutsal savunmadaki önemli ve etkili rolünün bir kanıtıdır. Şu ana kadar da Ester ve Azin adında iki kızı var ve Kermanşah'ın bir mahallesinde bir eczanede çalışıyor. Evet, duyduğunuz gibi İran Yahudileri de diğer azınlıklar gibi kutsal savunmada önemli ve etkili bir rol oynamıştır. Aktif varlıkları ve şehitlikleri bu topluluğun İran'a ve ülkenin ulusal ve dini değerlerine olan içten ve derin bağlılığını da göstermektedir. İran, İslam Cumhuriyeti bu azizlerin fedakarlıklarını asla unutmamış ve anılarını da her zaman özenle anmıştır. Şehram Zerini, Sirus Hekimiyan ve Dr. Cihanbakhsh Kahramani gibi isimlerin hayat ve şehitlik hikayesi sadece bir şehit veya gazinin hikayesi değildir. Aynı zamanda İran'daki farklı etnik grupların ve dinlerin birliğinin bir sembolüdür. Bu birlik ve dayanışma ülkenin toprak bütünlüğünü ve ulusal kimliğini korumanın temellerini de olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Tüm Yahudi şehitlerin hatırası gelecek nesillerin İran'ı fedakarlıklarından ilham alarak bir barış, adalet ve dostluk diyarına dönüştürmeleri için bir işaret fişeğidir. Arkadaşlar, Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bir bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz bu bölümde ve bir önceki bölümde de vatanlarını savmak için büyük bir fedakarlık ve vatan sevgisiyle dolu bir yürekle canlarını feda eden İran şehitlerinin hayatlarına ve cesaretlerine baktık. Bu hikayeler İran'ın farklı etnik grupların güvenli ve rahat yaşamaları için bir sığınak olmasının yanı sıra tüm etnik grupların ve dinlerin ülkenin değerlerini ve güvenliğini korumak için bir araya geldi, birlik ve beraberlik içinde olduğu bir ülke olduğunu da gösteriyor. Bu değerli şehitlerimizin ve gazilerimizin anısı ve isimleri yalnızca ailelerinin değil tüm İran halkının da kalbinde yaşıyor. Bize cesaret, inanç ve dayanışma mirası bıraktılar ve gelecek nesiller için de açık bir yol açtılar. Podcast'imizin bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer hala İran'daki Yahudilerin durumu, özellikle İran İslam Cumhuriyeti dönemindeki durum hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, bu podcast'ın sonraki bölümlerini takip etmeye devam edin. Podcast'lerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'ı arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri de mutlu edecektir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.